Ayrım 20.
Adı geçen düşünürlerin hepsinden söz edecek değiliz. Yalnızca Derrida'nın felsefesine eğileceğiz bu bölümde. Çünkü Derrida'nın görüşleri yeni bir eleştiri yöntemi de getirmiştir beraberinde. Dekonstrüksiyon, yapı sökme adını alan bu yöntemle ilgili olarak akla ilk gelen eleştirmenler arasında Paul de Man, J. Hills Miller ve Geoffrey Hartman'ı sayabiliriz. Bu eleştirmenler Derrida'dan yola çıktıkları için anlaşılması çok güç bir düşünür olarak bilinen Derrida'nın daha çok edebiyat eleştirisini etkileyen görüşlerini basitleştirerek özetlememiz şart. Derrida'nın felsefesinde birbiriyle yakın bağ olan üç kavramdan söz edeceğiz. Söz merkezlilik, logosentrizm, ses merkezlilik, fonosentrizm ve Türkçe'ye çevrilemeyen diferans. Derrida'ya göre söz merkezlilik, dille gerçeklik arasındaki bağıntıyı yanlış kuran bir düşün sisteminden kaynaklanır. Yani bir göstergenin dilin dışında ve dilden önce var olan bir nesnenin ya da kavramın göstergesi olduğu inancından. Derrida'nın ne demek istediğini açıklayabilmek için Saussure'ün yapısal dil bilimine yeniden dönmek ve yukarıda sözünü ettiğimiz gösterge, gösteren ve gösterilen kavramlarıyla ilgili olarak dil konusunu biraz daha kurcalamamız gerekiyor. Derrida, Saussure'den yola çıkarak Batı felsefesini temellerinden sarsacak bir takım sonuçlara varmıştır. Bir göstergenin anlamını başka göstergelerle arasındaki ses ayrılığına borçlu olduğunu söylemiştik. Bu ayrılık da gösterenin dışına taşan bir ilinti olduğu için hiçbir göstergenin anlamı hazır olarak kendinde mevcut, prezan değildir. Taş, anlamını başka ses birimlerine borçludur. Örneğin, baş ve kaştaki ses birimlerine. Başka şekilde söylersek, bir göstergenin anlamını oluşturan, onda yalnız var olan değil, var olmayan ses birimleridir. Yani onda yok olandır. Öyleyse dilden önce kavram olamaz ve bir kavramın anlamı da başka gösterenlerle tamamlanır. Oysa diyor Derrida, Batı felsefesi Platon'dan günümüze kadar kendi kendine yeterli, dilden önce var olan bir temel ilkenin, tanrı, ruh, madde ya da doğruluk gibi peşinden koşmuştur. Anlamın dilden önce var olmasını gerektiren bu görüş, Derrida'ya göre ses merkezcil düşüncenin düştüğü bir yanılgıdır. Bu yanılgıyı kolaylaştıran ve Saussure gibi bir yapısalcıyı da bu noktada söz merkezcil görüşe sürükleyen Derrida'nın ses merkezcilik, fonosentrizm dediği inançtır. Onun için söz konusu yanılgıya az sonra yeniden dönmeden önce ses merkezcilikten ne kastedildiğine bakalım. Ses merkezcilik, sözü yazıya üstün saymaya Derrida'nın verdiği addır. Platon'dan bu yana ağızdan çıkan sözün anlamı dile getirmek bakımından yazıdan çok daha güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Çünkü sözün doğrudan doğruya düşünceyi aktardığına inanılır. Bu nedenden ötürü sözün düşünceyi değil de sözü kopya eden yazıdan kastedilen anlama daha yakın sayılması doğaldır. Bu görüşe göre konuşan, bilincindeki düşünceleri söze döker ve dinleyen kişi de onları doğru olarak anlamaya çalışır. Anlayamazsa, kuşkulu bir nokta kalırsa, konuşan düşüncesini yeniden açıklar. Yazıysa konuşandan kopmuştur. Bilinci doğrudan doğruya yansıtmaz, dolambaçlı bir yoldan ikinci elden aktarır ve aktarırken yetersiz kalabilir. Bu kez yeniden açıklama olanağı da yoktur. Çünkü yazıya geçen düşünce sahibinin denetiminden çıkmıştır. Derrida'ya göre sözle yazı karşıtlığında bu tür bir değerlendirme yine söz merkezciliğin bir ürünüdür. Çünkü dilden bağımsız olarak bilinçte düşünceyi varsaymakta ve dili mevcut düşünceyi aktaracak bir araç olarak görmektedir. Söz merkezciliğin kandırıcı tuzağı, söz ile bilinç arasındaki bu ilişkide ortaya çıkar. Özellikle kendi kendime konuştuğum zaman, sözlerimle kafamdan geçenler öylesine çalışıyorlar ki, bunların ayrılmazlığına inanıyorum. Durum şöyle de ifade edilebilir. Gösteren aradan çekilmiş izlenimi verdiği için, düşünce, dolaysız biçimde kendi başına varmış şansını uyandırıyor. Oysa kendimin özne olma bilincine varabilmemi bile, beni, ben olmayandan ayıran dile borçluyum. Dilden önce var olduğuna inandığımız ben kavramı, aslında dil sayesinde var olan bir metindir. Zaten Derrida'ya göre, metinin dışında hiçbir şey yoktur. Belirtmek gerek ki, Derrida, yazıyı, anlamı oluşturan ayrılık, diferans ile eşit sayıyor ve işte bundan ötürü mantıksal bakımdan yazının sözden önce var olduğunu iddia ediyor. Derrida'nın Türkçe'ye çevrilemeyeceğini söylediğimiz diferans kavramına da kısaca değinmemiz gerek. Gerçi Derrida, Saussure'ün yapısal dil biliminden yola çıkar ama yapısalcılık ötesi düşünce tarzını getirenlerden biri olarak ondan ayrılır. Saussure, dilden önce anlamın var olmayacağını söylemiş ve onun yerine bir ayrılıklar sistemini getirmişti. Derrida bunu da yeterli bulmaz. Çünkü bu kez anlamdan önce var olan bir göstergeler sistemi çıkar karşımıza. Ayrıca Derrida'ya göre Saussure'un iddia ettiği gibi gösterenle gösterilen arasında teke tek bir bağıntı yoktur. Anlam tamamlanamaz. Çünkü bir göstergenin anlamı diğer bütün gösterenlerle bağıntılıdır. Onun için bir gösterenin anlam üretmesi bir diğer gösteren sayesinde tamamlanır diyemeyiz. Çünkü ikinci gösterenin de anlamı bir diğer gösterene bağlıdır ve bu zincirleme bağıntının sonu gelmez. Anlamın kesinleşmesi hep ertelenmez halindedir. Bundan ötürü bir noktada durmak yerine sağa sola, öne arkaya, gösterenler arasında her yana yayılan karmaşık, çok yönlü ve kaygan bir bağıntılar ağı söz konusudur. Dilin yapısı, ayrılıkların oyunuyla durmadan değişen, sınırlanamayan bir ağ gibi örülmüştür. Yapısalcılığın kapalı sistem kavramı yerine, Derrida, hem ayrılığı hem ertelemeyi içeren ve diferans adını verdiği bu açık örgü kavramını getirir. Aynı sav, tabii metinler için de geçerlidir. Metinlerin de anlamı, metinde olmayanla, söylenmeyenle bağıntılıdır. Derrida bunu kanıtlamak için metni yapı sökme yöntemiyle didik didik eder, önemsiz sayılan ayrıntılara eğilerek bunların metnin kendi mantığını sarstığını, yatsıdığını, yani metnin söyler göründüğünün tersini de söylediğini belirtir. Öyleyse Derrida'ya göre bir metnin anlamı, ayağını yere sağlam basan sabit bir anlam değildir, oynaktır, kaypaktır, çelişkilidir ve dolayısıyla belirsizlikler taşır. Kısacası hiçbir metnin tek ve kesin anlamı olamaz. Olabileceğini sanmak bir yanılgıdır. Söz merkezciliğin tuzağına düşmektir. Aslında dilin doğası, sanıldığı gibi sistematik bilgiye olanak tanımaz. Ama Batı felsefesi, dilin bu önlenemez kaypaklığını görmezlikten gelerek, dilde tutarlı ve kesin bir anlamı mümkün kılacak temeller bulmaya çalışıp durmuştur. Görüldüğü gibi yapı sökücülük, dilin kesin ve tutarlı bir anlam üretmeye uygun olduğu inancına şüpheyle bakan bir kuramdır ve bu yönüyle tüm yapısalcılık ötesi düşünce tarzının temel taşlarından birini oluşturur. Derrida'nın yapısalcılık ötesi kuramı ve yapı sökme yöntemi edebiyat eleştirisini ne bakımdan etkilemiştir sorusuna verilecek cevabı başlıca iki noktada toplayabiliriz. 1. Doğrudan doğruya edebiyat kavramına olan etkisi. 2. Eserlere uygulanan eleştiri yöntemine etkisi. Edebiyat kavramı üzerindeki düşüncelere Derrida'nın önemli etkisi olmuştur. Çünkü edebiyatın özünü tanımlamak isteyenler ve daha çok da biçime önem verenler, edebiyatın kendine özgü bir dil olduğunu söylemişlerdir. Rus biçimcileri olsun, R. Jacobson olsun, yazınsal dilin günlük dilden, bilim dilinden farklı olduğunu, dikkati söylenene değil de kendine çekmek için kuralları kırdığını, çarpıcı bir biçimde düzenlendiğini ileri sürmüşlerdi. Az aşağıda göreceğimiz üzere, İngiliz kuramcısı ve eleştirmeni E.A. Richards da edebiyatı diğer söylemlerden ayırmak için yine dile başvurur. Günlük dil ya da bilim dili bilgi iletmek amacını taşır, yani göndergeseldir. Edebiyatın dili ise duygusaldır, duyguları dile getirmek ya da duygu uyandırmak amacını güder. Ayrıca edebiyatla bilim dili arasında genel olarak şu farka işaret edilmiştir hep. Edebiyat yazarı söylemek istediğini açıkça değil, imgelerle, simgelerle, retorik oyunlarla dolaylı bir yoldan dile getirir. Bundan ötürü metnin anlamı apaçık değil, örtüktür, belirsizdir ve bu kapalı anlamı açıklamak eleştirmenin görevidir. Buna karşılık felsefe, tarih, sosyoloji ve psikoloji gibi bilimsel metinlerde dilin saydam olması ve söylenmek istenen şeyi olduğu gibi apaçık bir şekilde edebiyattakinin aksine dikkati dilin kendine çekmeden, dili adeta ortadan silerek aktarması beklenir. Derrida ise yazınsal metinlerle bilimsel metinler arasında böyle bir ayrım kabul etmez. Nedenini biliyoruz. Bilimsel metinlerde yazınsal metinler gibi anlamı kesin olmayan belirsizlikler taşıyan ve söylemek istediğinden farklı şeyler de söyleyen metinlerdir. Üstelik Derrida'nın açısından yazınsal metin, bilimsel metne oranla söz merkezciliğe kapılmaktan kendini daha iyi korumuş sayılır. Çünkü anlamın kesinlikten, açıklıktan yoksun olması, edebiyatın özüne uygun bir niteliktir. Yazınsal metnin sahibi, söyler göründüğünden farklı bir anlamı dile getirdiğini yadsımaz. Tersine bunu bilinçli olarak yapar. Bundan ötürü Derrida'ya ve onu izleyen yapı sökücülere göre yazınsal metnin kendine özgü bir dili yoktur. Yazınsal söylemle bilimsel söylem ve bu arada eleştirel söylem aynı metinsel özellikleri taşıdıkları için aynı türden söylemlerdir. Dilleri ciddi olan ve olmayan diye ayırmak, birinin anlattığının gerçek, öbürünün masal olduğunu ileri sürerek diller arasında bir hiyerarşi kurmak yanlıştır. Derrida'nın yapısalcılık ötesi düşünce tarzının edebiyat alanına etkisini, bir de esere ne amaçla ve nasıl bir yöntemle yaklaştırıldığında aramak gerekir. Derrida'nın metinleri incelerken kullandığı yapı sökme yöntemi, sonradan edebiyat eleştirmenlerinin elinde öykülere, romanlara, şiirlere uygulanan yeni bir eleştiri yöntemi oldu. Özellikle Amerika'da Yale Üniversitesi'nde Paul DeMann, Geoffrey Hartman ve J. Hillis Miller bu yöntemi kendilerine göre geliştirmişlerdi. Bu eleştirmenler de metne eğiliyorlar ama yeni eleştiricilerden de yapısalcılardan da farklı amaçlarla. Yapı sökücülük, yapısalcılığın dil bilim modeli üzerine bir edebiyat bilimi kurulabileceği iddiasını yatsır ve yapısalcıların akla güvenini paylaşmaz. Kuller'in dediği gibi yapısalcılık, sistematik bilginin mümkün olduğu inancındadır. Yapısalcılık ötesinin bildiği tek şey ise böyle bir bilginin mümkün olmadığıdır. Böyle bir bilgi sisteminin peşinde koşmak, söz merkezliliğe kapılmaktır. Derridacı eleştirmenlere göre yapılacak iş, yazınsal eserlerin arasında yatan genel anlatı sistemini betimlemek değil, yapıtları tek tek ele alarak her birinde anlatı mantığının nasıl sarsıldığını araştırmaktır. Onun için de adını andığımız eleştirmenlerin yapısalcılık ötesi eleştirisinde yapısalcı analizin yerini yapı sökme yöntemi alır. Çünkü ancak bu yöntemle herhangi bir metnin söylemek istediğinin tamamını söyleyemeyeceği ya da söyler göründüğünün aynı zamanda tersini de söyleyeceği ve bundan ötürü metnin anlamını, ayağını yere sağlam basan kesin anlamlı bir metin olamayacağı kanıtlanır. Yapı sökücüler metne yönelerek onu yakından inceledikleri halde, yine metne yönelen yeni eleştiricilerden de çok farklı bir şeyler yapmaktadırlar. Yeni eleştiri, esere değinirken estetik bütünlüğü belirtmek, esere birlik kazandıran ögeleri saptamak, simgeleri yorumlamak ve eserin derin anlamını bulup çıkarmak amacını güdüyordu. Yapı sökücülerse metnin tutarlılığı, bütünlüğü sorunlarıyla ilgilenmez. Tersine metindeki çelişkilere, tutarsızlıklara, bozguncu bir rol oynayan metin parçalarına, ayrıntılara parmak basar ve böylece metnin yürüyüşüne yine metin tarafından nasıl çelme takıldığını ve bu yüzden anlamın nasıl tökezlediğini ortaya koymak isterler. Yazarın söylemek istediği ile metnin dile getirdiği anlam arasındaki farka ışık tutmayı hedefleyen yapı sökme, yapısalcılık ötesi diğer kuramlarında kendi amaçları doğrultusunda kullandıkları bir yöntemdir. P. Macquarie gibi Marksistler, Helen Csikszu gibi feministler, Lacan'a yaslanan psikanalizci eleştirmenler bu yöntemden yararlanırlar. Özet olarak diyebiliriz ki, yapı sökücüler, evrensel geçerliliği olabilecek bir düşünce sisteminin var olabileceği iddiasını reddetmişlerdir. Anlamın oynaklığını ve dolayısıyla metinlerin çok anlamlılığını kanıtlamak istemişler, edebiyat ile eleştiri arasında söylem farkı olmadığı görüşünü savunmuşlardır. 10. Bölüm. Esere dönük eleştiri. Son 3 bölümde yeni eleştiri, Rus biçimciliği ve yapısalcılık kuramlarını açıklamaya çalışırken, bunların edebiyat incelemesi ve eleştiri yöntemi hakkında ne düşündüklerine de değinmiştik. Şimdi esere dönük eleştiri yöntemlerinden söz ederken bu noktaya biraz daha açıklık getirmek isteriz. Yeni eleştiri. Yeni eleştiri yönteminin en çok geliştiği ülkeler İngiltere ve Amerika olmuştur. Bu akım sosyoloji, tarih ya da psikoloji gibi bilimlere yaslanarak yapılan eleştirinin sanat yönünü bir yana bırakarak edebiyattan uzaklaşmasına bir tepkidir. Okullar ve üniversitelerdeki edebiyat öğretimi de eserlerin kendilerine özgü yanlarını kavramaya, sanat değerlerini saptamaya ve onlardan bir tad almaya yardımcı olmadığı için öğrenci şiiri, romanı, oyunu ya da bir sosyoloji belgesi ya bir ahlak dersi ya da bir tarih eseri gibi ele almaya başlar. Yazarların hayatı, fikirleri, yaşadıkları çağın koşulları böyle bir edebiyat eğitiminde esası teşkil eder. Oysa sanat eserini bu yolda kullanmak, onun özüne ve işlevine uygun bir kullanım değildir. Eleştirinin amacı, eserin kendisini incelemek olmalıdır ve yeni eleştiriye göre edebiyat eserini sanatın özüne uygun bir yöntemle de alacaksak, içten eleştiriye başvurmaktan başka çare yoktur. Bu konuda M. C. Beardsley ile W. K. Wimsatt'ın birlikte yazdıkları çok etkili olmuş iki yazıdan söz etmek gerekir. The International Fallacy ve The Effective Fallacy. Birinci yazıda savunulan görüş şudur. Yazarın amacını bilmenin eleştiri için ne gereği vardır ne de yararı. Bir kere yazarın kafasındaki amacın, anlamın ne olduğunu bilemeyiz. Ayrıca eserin anlamının yazarın düşündüğü anlam olduğunu sanmak, yazarın yapmak istediği ile yaptığını birbirine karıştırmaktır. Çünkü yazarın amaçladığıyla gerçekleştirdiği aynı olmayabilir. Eserin anlamı artık yazardan kopmuş olan metindedir ve orada aranması gerekir. Yazara dönük eleştiride en önemli başarı ölçütü içtenlik olur. Oysa yazarın içtenlikle yazıp yazmadığını bilmemiz olanaksızdır. Üstelik yazarın içtenlikle yazması kötü eser vermesine engel değildir. Bu sorunu 6. bölümde tartışmıştık. İkinci yazıda ise eserin anlamını ve değerini okurdaki etkisinde aramanın yanlış olduğu görüşü savunulur. Çünkü okuru ölçüt olarak almak, eserin ne olduğu ile ne yaptığını birbirine karıştırmak demektir. Bu kez başarı ölçütü eserin okura yaptığı etki, yani okurun duyguları olur ve bu duygular okurdan okura değişeceği için bizi göreceliğe sürükler. Bu durumda Amerikan biçimcilerinin şu temel ilkeyi ileri sürmeleri doğaldır. Kendi kendine yeterli olan edebiyat eserinin değerlendirilmesi için gerekli bütün veriler eserin kendinde var olduğundan metnin dışına taşan ve yazınsal olmayan ölçütlere başvurulması gereksiz ve yersizdir. Sanat eserinin anlamı ancak o biçimin taşıdığı anlam olduğu için teknikten söz etmek, her şeyden söz etmek demektir. Eserin teması, kişileri, bunların arasındaki çatışma, anlatım tekniği, olay örgüsü, imgeler, ton, simgeler, bunların hepsi teknikle ilgili şeylerdir ve eserin kendine özgü anlamını meydana getirirler. Eleştirici, bu gibi ögelerin arasındaki ilişkiyi, eserin içinde oynadıkları rolü, bütüne katkılarını araştırarak, eserin ilk bakışta fark edilmeyen yönlerini, ince anlamlarını, zenginliklerini ortaya çıkarmaya çalışır. Her eserin malzemesinin bir yapı halinde bütünleşmesi farklı yollardan sağlanır. Bundan ötürü yeni eleştiride sanat eserlerine uygulanacak hazır bir anahtar bulunmaz. W. Shoemaker'ın dediği gibi eseri okurken belki bir özellik eleştiricinin dikkatini çekmiştir. Eseri yorumlamak için bir varsayım belirmiştir kafasında.